İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Altı Hocam'la birlikte. Altı Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız?
Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız?
Ben de çok iyiyim elhamdülillah. Allah'a çok şükür.
Yeni filmleriniz var galiba.
İnşallah. Bu düşündüm de yani böyle çok büyük bir şeref elhamdülillah. Allah nasip ediyor tebliğ yapmayı değil mi? Allah'a anmayı.
Ne güzel. Evet,
dinleyenler de aynı şekilde. Onlar da onun sevabını alırlar. Çünkü Allah'ın anıldığı bir ortam oluyor. Onlar da uykularından fedakarlık edip dinliyorlar. Ertesi gün de seyrediyorlar inşallah. Çok büyük bir güzellik. Hem öğrenilmiş oluyor hem inşallah. Allah anılmış oluyor. Derin tefekkür edilmiş oluyor değil mi? İman hakikatleriyle, Kur'an mucizeleriyle.
Allah'a anmak en büyük şeydir diyor Allah.
Kur'an'da. Evet, maşallah. Tabii, inşallah. Çok da büyük ferahlık veriyor insanın içine. Dolayısıyla çok büyük bir güzellik inşallah. Evet, filmlerle başlayalım o zaman. İnşallah. Bir Yusufçuk'la ilgili bir filmimiz var.
Evet.
Şimdi şöyle alalım.
Hocamızın bir kitabı var. Allah'ın güzelliklerinden bir demet isimli. Sen güzellik deyince o aklıma geldi. Orada hakikaten böyle bütün güzel canlıların çok harika özellikleri var resimleriyle birlikte. Birkaç seri hatta o kitap. Birden dörde kadar tahmin ederim. Ama sonradan birleştirildi. Daha büyük bir kitap oldu Allah'ım.
Evet. Bir teknik sorundan dolayı biraz gecikme oldu ama hazırladım inşallah. Evet, Yusufçuk'un üremesiyle ilgili filmimiz inşallah. En baş alırsak. Evet, bu dişi uygun bir bitkiye geliyor ve suyun altına girerek yumurtalarını yerleştirecek Yusufçuk. Bakın gördüğünüz gibi suyun altına giriyor. Tabii ıslanıyor ama kanatlarının altındaki hava onu bir müddet idare edebiliyor böyle bu şekilde. O bitkinin sapını keserek onun içine yerleştirecek. Bakın gösteriyor. Böylece suyun altında çıkacak yavruları.
Ya maşallah.
Evet maşallah. Her şey değil mi? Ayarlı Allah. İlhamıyla.
Baksana,
bakın bitkinin içine yerleştirdi. Nereden akledebilir bunu değil mi? Yoksa normalde öyle bir akledebileceği bir şey değil.
Normalde uçan bir hayvansın. Niye
tabii hocamız bir önce söyledi yani her yerde Allah'ın ruhu vardı dedi. Kaplar dedi inşallah. O şuurlu olduğu anlamında değil ama Allah'ın emriyle hareket ediyor inşallah. Tam Allah'ın emrettiklerini yapıyor. Bakın ilk uçuş anı görüyorsunuz sudan çıkışta. Değil mi? Yumurtaları yerleştirdi, işini bitirdi.
Muazzam, harika.
Kanatları açıyor, toparlıyor. Ki bu da tabii hakikaten bu kadar ıslak ve şey olmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi normal kalkıp uçmasına devam edebiliyor. Bu tabii çok büyük bir mucize. Bu şekilde.
Yani normal uçan bir canlı suyun altında yumurtlaması bir harika yani. Allah'ın bize sanatını, kudretini göstermesi.
Evet.
Sivrisineğin doğuşu mesela o da çok harika.
Evet.
Kelebeğin doğuşu o da muazzam. Yani böyle metamorfoz olması, bambaşka bir hale gelmesi.
Evet.
Çok muazzam yaratılış örnekleri.
Tabii sivrisinekte değil mi? Ne kadar çok mucize var. Yani anestezi yaparak kan emiyor. Yani bu başlı başına çok büyük bir mucize. Artı kan pıhtılaşmasını engelleyecek bir madde de salgılıyor. Aynı anda. Yani bunlar tabii sivrisineğin mükemmel şekliyle yaratıldığını da ispatlıyor. Çünkü
tabii.
Yani her birinin eksikliğinde olmuyor. Ve yaratılışın mucizesi tabii. Çünkü kanın yaratan Allah, hangi maddenin pıhtılaştıracağını bilen Allah.
Tabii değil sivrisinek mi? Onu nereden evet. Bilsin? Vücudunu taşısın, o anda üretsin, onu yapsın değil mi?
Değil mi maşallah. Algılayacak siniri yaratan Allah, onu uyuşturacak anestezik maddeyi yaratan da Allah. Böyle elhamdülillah. Değil mi maşallah. Tabii uçuş ayrı bir teknoloji gerektiriyor. Karanlıkta algılanması değil mi? Kan içeren bir canlıyı algılaması, gelmesi.
Bunların hepsi ayrı bir mucize. Isı olarak görmesi değil evet. mi? Kanı fark etmesi.
Evet.
Çok muazzam yani maşallah.
Maşallah. Allah sinekten örnek vermekten çekinmez diyor. Onu inşallah
tabii.
söyleyelim. Önce başka bir ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Bakın değil mi inşallah?
Değil mi?
Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız. Darwinizm neye tapıyor? Tesadüf, haşa, atomlara. Tabii. Değil mi? Doğayı ilah edinmiş. Hepsi bunun için bir araya gelseler de gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Allah yaratabilir ancak. Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa anlattık. Değil mi? Geliyor, kan alıyor, bir şey alıyor. Geri almanın imkanı da yok ondan değil mi? Onu inşallah aldığını. Bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de diyor Allah. İnşallah.
Maşallah.
Evet. Bir de başka bir filmimiz daha var şimdi. Onunla devam edelim. İnsanın değil mi? Olmaması gerekir ama değer verdiği derisi. Hocamız onu anlatmıştı. O 1 milimetrelik bir deri var böyle. O kaldırıldığındaki görüntü tabii bunu bilen bilir. Ben ameliyatlara çok girdiğim için çok iyi biliyorum. Deri kaldırıldığında kimsenin dayanamayacağı bir görüntü oluşuyor.
Tabii.
İnsan tabii o halini bilse, bu bazı insanlarda, herkesi tenzih ederim de inşallah Müslüman da olmaz da, bazı insanlarda enaniyet sebebi olabiliyor. Değil
evet.
mi? Bu işte derinin parlaklığı, uzak görünmesi, görüntüsü. Bakın şimdi deri nasıl görünüyor aslında? Daha doğrusu yapısı nasıl? Ona bakalım yakın çekimle. Bakın şimdi insan derisinin tabi görüntüsü bu şekilde. Yavaş yavaş şimdi büyüterek yaklaşıyoruz deriye. Tabi yaklaştıkça kusurları görünmeye başladı. Bakın deri öyle pürüzsüz falan değil. Dünya hayatında bu şekilde özel olarak böyle yaratılmış. Daha da yaklaşıyoruz. Bakın sağ tarafta da büyütmenin sayısı gösteriyor. Mikroskop 40'a ulaştığında yavaş yavaş bu derinin üst tabakasında bir tabaka vardır, keratin tabakası. O ortaya çıkmaya başladı. Deriler alttan gelirler, hayatlarını kaybedip bir keratin tabakası oluşturmaya başlarlar. Onun görüntüsünü görüyorsunuz şimdi inşallah. Evet, bazı hücreler çekirdekleriyle birlikte artık görünmeye başlıyor yavaş yavaş. Bakın gördüğünüz gibi bu keratin tabakası değil mi? Hiç de öyle pürüzsüz bir görüntüsü yok.
Evet.
Yani şimdi hatta daha da yaklaştıkça daha iyi anlaşılacak. Bakın görüyorsunuz. Özel olarak değil mi? Allah tarafından bu şekilde yaratılmış. Burada bir tüy görüyorsunuz. Bakın bir tüyün şekli böyle. Derinin içerisinde. Gördüğünüz gibi. Bakın insan derisi işte tam böyle bu şekilde. Uzaktan o hoş görünen deri değil mi? Yaklaştıkça. İşte öyle enaniyeti yapılacak gibi değil yani
tabii.
İnşallah. Hele deri kaldırıldığında alttan çıkan görüntü tabii daha da değişik. Devam ediyor. Bakın yaklaşıyor. Bunlar keratin tabakaları. Alttan hücreler geldiğinde bu şekilde oluyor böyle. Üzerinde birikiyorlar. Ve bu deriyi su geçirmez yapıyor ve mikroplara karşı geçirmez hale, su geçirmez hale getiriyor. Mikroplar da geçemiyor bu tabakaları. Bakın iyice yaklaştı. Görüyorsunuz.
2000 defa büyütme.
Evet, yani. 2000 büyütmeyle baktığınız zaman iyice görülüyor. Bakın keratin tabakalarının durumu. Evet, daha da yaklaştı. 4000 büyütmelere, 5000'lere ulaştı artık. Görüyorsunuz. Bu keratinler ölü hücrelerin keratinleri birikerek böyle bir tabak oluşturuyor deride. 25000 büyütmelerle bakıyoruz artık. Evet, daha da yaklaştı. Tabii detaylarda aslında çok ihtişamlı bir yaratılış var. Fakat bunu şunu görmek açısından önemli. Deri insanın zannettiği gibi de değil. Bakın burada görüyorsunuz. İyice geldi artık. 1 milyon büyütmeye ulaştı ve o da sınırı oldu mikroskobun. Şimdi geriye saracak. İşte insan derisi aslında böyle. Bu daha gerçekçi hali. Uzaktan göründüğü gibi değil. Bakın görüyorsunuz. O gözümüze çok hoş görünen değil mi? Güzel görünen estetik görüntüsü yakına indikçe detaylarda daha farklı insanın zannettiğinden.
Evet.
Ama detaylarda da bir kusursuz yaratılış var tabii ki. Çünkü mikrobu geçirmiyor, su geçirmez özellikleri var. Alttan hücreler geliyor. Fakat öyle düşünüldüğü gibi de pürüzsüz değil insanın cildi. Onu gösteriyor Allah. Dünya hayatında böyle. İnşallah ahirette ama bu şekilde olmayacak. Pürüzsüz diyor Allah çünkü değil mi? Saklı gibi bir yumurta gibidir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım.
Tabii.
Ve pürüzsüz olacağını söylüyor. Yani hiç pürüz yok. Bakın bu ele yakın çekime girildiğinde çok pürüzlü değil mi? İnişli çıkışlı girintiler var, çıkıntılar, çukurlar var. Ondan sonra kenarlar var. Onların hiçbiri olmayacak inşallah ahiretteki yeniden yaratılış olacak. Şimdi devam edelim. İnsanın özellikleri tabii saymakla bitecek gibi değil. Aslında deri tabii vücudumuzun en büyük organı. Çünkü
evet,
bütün vücudumuzu kaplayan bir organ olduğu için ve bu özellikleri tabii çok güzel özellikleri var. Tabii mikroba karşı geçirgen olmaması, insanı koruması, insanın vücut ısısının ayarı deride yapılıyor tabii aslında. Çünkü deride damar sistemi var. Kılcal damarlar bütün deriyi kaplıyor. Dolayısıyla insanın dışarısının ısısına göre vücut ısısı sürekli ayarlanıyor. Bu da hipotalamus denen bir merkez var. Böyle fındık büyüklüğünde beynimizde. Oradan yönetiliyor. Mesela dışarıdaki ısı çok arttığında hemen o ilgili sinir sistemi, parasempatik ve sempatik sinirler devreye girerek terleme başlıyor. Ter bezleri sıvı salgılamaya başlıyorlar. Bakın burada da çok büyük bir akıl var inşallah. Allah'ın yaratmasıyla tabii açıklanabilen. Su buharlaştığı zaman, biliyorsunuz su bir yerin üzerine durduğu zaman ısı emer oradan ve sonuçta buharlaşır. İşte bu ısı emmesi ter bezlerinden çıkan terin vücudun ısısını düşüren bir özellik olmuş oluyor. Ve aynı zamanda sıcakta olan bir insan ne olur? Mesela yüzü kızarır değil mi? Terlemekle birlikte ve
evet,
kızarıklık oluşur cildinde. Şundan dolayı bütün kan damarları genişliyor. Kan deriye hücum ediyor ki vücuttaki fazla ısıyı dışarıya verebilsin diye. Yani vücudu ısıtmamak için.
Çok güzel.
Evet, iç organları fazla ısınmasın diye. Hayati organlardan uzaklaşıyor. Tam tersi, hava soğuduğu zaman biliyorsunuz morarma olur ciltte. O da şundan dolayı bu sefer hipotalamustan gelen emirle damarlar büzülüyor. Damarların çapı daralıyor ki kan deriden çekilip iç organlara kayıyor. İç organların ısısı düşmesin diye. Vücudu ısıtmak için de değişik sistemler devreye giriyor. Mesela titreme devreye giriyor. O da şundan dolayı kaslara sürekli kasıl gevşe emri gidiyor, komutu gidiyor ki bu sırada enerji açığa çıkıyor. O enerji vücudun ısısını artırmakta kullanılıyor.
Maşallah.
Maşallah. Aynı zamanda tüylerimiz diken diken olur. Herkes bilir bunu. Onların dibindeki minik kaslar da kasılarak ısının yükseltilmesine yardımcı olmaya çalışırlar bu şekilde.
Süper.
Bakın süper bir ayar var. Tabii bu şunu gösteriyor. Vücudumuzda da doğal bir termometre var. Isıyı çok hassas kontrol ediyor ve 24 saat 365 gün devrede. Hep bu sistemlerin arasındaki dengeyle vücut ısısı en ideal şartlarda tutuluyor. Çünkü İnsanın vücudu o kadar hassas ki biliyorsunuz ateş 40'ın üzerine çıktığı zaman öldürücü olmaya başlıyor. 41-42 derecede öldürücü oluyor.
Evet.
O kadar hassas bir şey yapısı var. 35'in altına düştüğünde yine hayatla bağdaşmamaya başlıyor. Dolayısıyla çok dar bir sınırda yaşıyoruz. Biz biliyorsunuz hep 37 derece civarındadır insanın vücut ısısı, ideal ısısı. Onun üzerinde ateş olur, onun altında hipotermi deniyor işte böyle. Hayat böyle çok dar bir sınırda sürekli kontrol edilir. Dışarıdaki ısı ne olursa olsun hep ayarlama vardır. İşte bu mükemmel bir sistem olduğunu gösteriyor bu koruma sistemlerinin.
Değil mi? Yani bu şey işi, yani bunun hepsini bir plan, hepsi bir görevlendirme. Nasıl yani atom kendini farkında olmayan etten, proteinden olan bir şeyi nasıl bilsin bunu? Ya buna karşı nasıl bir tedbir alsın ve yapabilsin, onu gerçekleştirsin yani? Mümkün değil. Belli ki Allah direkt olarak orada tecelli ediyor.
Evet.
Yaratıyor o anda yani. Kana emir veriyor. Kan onu yapıyor. Deriye emir veriyor. Onu yapıyor. Deriyi Allah ahirette konuşturuyor mesela.
Evet.
Hepsini Allah'ın dilemesiyle oluyor. Burada da işte kanı yaklaştırıyor. Kanı uzaklaştırıyor. İşte dediğin gibi tüyleri dikleştiriyor. Kasları oynattırıyor. Hepsi bizim irademizin dışında. Bunu biz yapamıyorsak kıl nasıl yapsın, deri nasıl yapsın? Yani böyle bir şey
yani,
olabilir.
Dışarısında ısısın sorsalar nereden bileceğiz yani? Anca bir termometre, o da çok dar sınırlarda çalışıyor. Yani insanın yaptığı termometre değil mi? Sık sık bozulan, tam böyle hani anan doğru tabii sonuçlar vermeyebilen ortama göre. Halbuki o kadar hassas bir ayarlama var ki bakın. Çok dar bir sınırda. Biraz yükseldiği zaman ısı, ileri derecede bir halsizlik ve şey başlıyor. Fenalık hissi geliyor. Sonra da ölüm gerçekleşiyor zaten. 42'nin üzerine çıktığında vücut ısısı evet, değil mi? 35'in altına düştüğünde de bu sefer hipotermi başlıyor. Bakın 6-7 derecelik bir sınır var.
Tabii.
Onun içerisinde o bile değil yani aslında. Çünkü 38'in üstünde ateş oluyor. O da insanın yani fazla uzun süre dayanabileceği bir durum değil.
Tabii ciddi halsizlik.
Evet, hemen değil mi? Ateş düşürücüler alıyoruz değil mi? Soğuk kompresler bir şeyler böyle soğutmaya çalışıyoruz vücudumuzu. Çok yorucu, yıpratıcı oluyor.
Evet.
Ama o da hayırlı bir şey. Bakın şundan dolayı onu da hemen söyleyelim. Mesela bir mikrop, virüs girdiği zaman vücudumuza bunların parçalanmasından ve bağışıklık hücrelerinden salgılanan bazı maddeler var. Bunlara pirojen deniyor. Özel protein yapısında bunlar. Gidiyorlar hipotalamusun, o bizim termostatı var ya, bütün hayatımız boyunca ısıyı ayarlayan bölümüne. Isıyı daha yukarı çekiyorlar termostatın eşiğini. Şimdi termostat hayatımız boyunca 37'de tutuyor. O maddelerin gelmesiyle, o pirojen denen maddelerin gelmesiyle 38-39'a çıkıyor ve daha yükseğe çıkıyor. Şunun için vücudun ısısı yükseldiği zaman mikroplarla mücadele kolaylaşıyor. Ve aynı zamanda aynı merkez halsizlik de meydana getiriyor. O ileri derece halsizlik, ki böylece yatalım, başka şey enerji harcamayalım. Bütün enerji mikroplarla savaşmaya harcansın diye.
Değil bakın. Mi? Ateş bir işaret de enfeksiyon olduğunu anlıyorsun mesela vücutta.
Evet.
Ateş olmasa mesela dünyada.
Tabii.
Tedbir aldıracak önemli bir
evet.
işaret.
Seni zorla yatırıyor yani. Öyle bir şey seçme şansı, şans demeyeyim de Allah affetsin. Yani öyle bir seçim yapma durumu olmuyor. Yani mecburen yorgan döşek yatıyor insan tabii. 39 dereceye çıktığı zaman ateşi kolunu kaldıracak hali kalmıyor. Tabii bu çok hayırlı aslında.
Evet.
Mikroplarla mücadeleyi değil mi kolaylaştırmış oluyor. İşte bunlar hepsi Allah'ın üstün yaratma sanatını gösteriyor. Hepsi
evet.
kontrolümüzün dışında biraz önce dediğin gibi.
Tabii.
Çok hassas ayarlar ve biz uyurken de devrede, kalktığımızda da devrede. Hiç ne olup bittiğini bilmiyoruz zaten. Yani şu anda da öyle şeyler oluyor ki vücudumuzda değil mi? Aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Katrilyonlarca reaksiyon, 100 trilyon hücre var. Katrilyonlarca değil işte katrilyondan sonra hangi sayı varsa o onlarca bin katrilyonlarca reaksiyonlar gerçekleşiyor her an. Sadece beynimizden çıkan sinyallerin sayısı bir katrilyon her an ve her taraf kontrol ediliyor onunla böyle eksiksiz bir şekilde. Kan dolaşımı ayarlanıyor, kalbin atış sayısı, solunum miktarı, ondan sonra kaslara giden emirler, dengemizin korunması. Şimdi otururken insan dengesini nasıl korunacağını hesaplıyor mu? Dur ben şu kası şu kadar kasayım. Onun için düşmeyeyim. Ağırlık merkezi şimdi sola kaydı. O zaman karşı taraftaki kası kasayım diye bir şey olabilir mi? Olamaz zaten. Böyle bir hesap da yapamayız. Ama otomatik olarak gerçekleşiyor bu. Kimse paldır küldür düşmüyor. Değil mi? Elini alıyor çayını yudumluyor. Hı hı. Bakıyor, dinliyor. Gelen o gözden gelen sinyaller, kulaktan gelen sinyaller değerlendiriliyor. O sırada hormonlar ayarlanıyor. Kalp atım ritmi ayarlanıyor. Hiçbir şeyden haberimiz yok bunlar olurken.
Ya işte haberi olmadığından dolayı insan o zaman yüzeysel afaki kalıyor. İşte imanda derinleşmek için ve imanın artması için bunların bilinmesi gerekiyor. Yani insan bilecek, kendini tanıyacak. Ha işte var bir vücut yaşıyoruz gibi böyle yani böyle bir yüzeysel ve böyle hani bırakmış nasıl olsa alışmış böyle bir şeyle olmuyor yaşam. Şu anlattığın her şey o kadar önemli ki yani hepsinin incelenmesi, özellikle bakılması Allah düşünmez misiniz diyor.
Evet.
İşte düşündükçe, buradaki harikaları gördükçe insanın Allah'a olan imanı, yakini artıyor. Kendi acizliğini daha iyi anlıyor. Rabbinin büyüklüğünü daha iyi anlıyor. Ona olan ilgisini, sıcaklığını, sıcak takibini, onun merhametini, değil mi? Kudretini çok daha iyi yakından görüyor. O zaman imanda derinleşiyor. O zaman insan oluyor insan.
Evet.
Yani o imanla insan oluyor. Yoksa öbür türlü kendini farkında bile olmayan, ne olduğunu bile bilmeyen, durumunun hiçbir şeyi kavrayamayan, gafil, gaflet içinde. Yani hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi böyle şuur altı bir duruma şey oluyor. O insan değil o.
Evet.
İmanla insan oluyor ancak insan yani.
Evet. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Onun için bilim yapmak ki Allah emrediyor, farz tabii inşallah
tabii.
Kur'an'da bildiriliyor. Bilgisi, ilmi artan bir insanın Allah'a yakınlığı da artar dolaylı
tabii
olarak
ki.
Değil mi? Çünkü dolaylı olarak demeyeyim de Allah affetsin. Dolayısıyla yani
vesilesiyle
böyle tabii,
yani, evet.
Tabii o vesileyle. Tabii. Allah'a olan imanı çünkü Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz kudretini kavruyor değil
tabii.
mi? İnşallah onu görüyor tabii. Yani ona şahit oluyor delilleriyle.
Tabii yani biz şimdi... Hani yaprak var mesela şu anda benim arkamda da gözüküyordur. Bir çiçek bir yaprağa bakarak da hakikaten oradaki işte rengin güzelliği, yaprağın şekli, üstündeki kılcal damarlar, yani görebildiğim kısmındaki harikalıklar dahi yani Allah'ın hakikaten varlığını, büyüklüğünü, kudretini gösteriyor. Ama deminki mikroskop hani nasıl ince ince içine giriyor ya, ya tefekkür de, düşünce de veyahut okuyarak o bilgi derinliğine girdikçe onun içinde işte o yapraktaki fotosentez. Mesela fotosentezi görmüyorsun ama okuduğun zaman o fotosentezin ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu görüyorsun. Allah'ın orada ne yarattığını, nasıl yarattığını, amacı, hikmeti ve muazzamlığı, değil mi? Onu okuduğun zaman o zaman bin kat daha artıyor Allah'a olan yakınlığın, onu tanıman, onu bilmen. O yüzden dediğin gibi hakikaten bilgi, yani ilim, Allah'ın yarattıklarını gözlemek, onunla ilgili okumak, yani iman hakikatlerini öğrenmek. Değil mi? Mesela demin, evet, Yusufçu'yu seyrettik. Ben bilmiyordum şahsen suyun altında bir bitkiye o koyduğunu, yumurtalarını.
Evet.
Maşallah, onu gördüm. Evet. Subhanallah dedim. Allah'ın
yani ne alaka? Nefes alması bile imkansız orada. O işte hava kabarcıklarıyla vesaireyle aşağıya inip yumurtalarını bitkinin, yani, sapına yerleştiriyor.
Her örneği gördükçe insanın, maşallah, iman içinde bir dozaj yükselmesi oluyor yani, tabiri caizse. O güzel bir şey yani.
Evet.
O iman kabarması, iman yükselmesi, derinleşmesi. O bu kadar da kolay bir vesileyle olabilir. Artık günümüzde o kadar çok ki hocamızın kitaplarında, internet sitelerinde, filmlerde, şimdi gösterdiğin gibi çok rahat bir tuşla girip rahat rahat insan o şeye ulaşabilir Allah'ın, evet, izniyle.
Tabii hem bunu yapsınlar hem internette yaygınlaştırsınlar ki ben hakikaten çok memnun oluyorum. Görüyorum böyle iman hakikatlerinin anlatıldığı siteler çıkmaya başlamış. On binlerce kişinin böyle grup haline geldiği, evet, onları takip ettiği çok güzel bir şey bu. Herkes bir katkıda bulunuyor, bir şey getiriyor böyle. Evet. Ondan sonra herkese de vesile olacak şekilde. Bakın şimdi gözle ilgili bir filmimiz var. Bakın ona bakalım birlikte. Evet, insan gözü de tabii çok büyük bir mucize. Şimdi gözün dışarıdan görüntüsü böyle. Bu gördüğünüz yeşil bölge, iris bölgesi. Göze giren ışığın miktarını ayarlıyor. Bakın burada gözün merceği var. Göz kapakları da nemlendiriyor. Her kırpmamızda gözyaşı yayıldığı için kurumayı engelliyor ve gözü koruyor. Bakın içeri giriyoruz şimdi. Bu irisin içinden. Burası göz dibi. Bakın.
Göz dibi tam bu şekilde. Yani,
evet evet, bu gerçek görüntü.
Gözümüzün içindeyiz.
Burası göz dibi. Göz sinirinin çıktığı yer. Bakın şu yuvarlak kısım var ya. Hı hı. Optik sinir denen. Yani bütün sinir hücrelerinden toplanan sinir lifleri, milyonlarcası bir kablo gibi, göz biliyorsunuz yuvarlak bir şekilde, glob olarak düşünün böyle yuvarlak. Bunun arkasından bir kablo çıkıyor. Göz sinir deniyor buna, optik sinir. İşte tam buradan çıkış yerini görüyorsunuz, şu aydınlık yer. Bunlar kan damarları. Tabii şimdi burada çok ilginç noktalar var. Birincisi, göz sinirlerinin ön kısmında görüyorsunuz kan damarları var. Kan damarlarının görüntüyü etkilemesi lazım, değil mi? Hmm. Etkilemiyor. Gözümüzde hiç kan damarı görüyor muyuz biz? Yani böyle dallanmış eksiklikler var mı? Yok. Yok. Mükemmel bir şekilde görüyoruz. Bakın göz sinirinin çıktığı burası da göz sinir hücrelerinden yoksun. Çünkü buradan sinir lifleri çıkıyor ya.
Evet.
Toplu halde çıkıyorlar. Dolayısıyla gözümüzde bir kör nokta var. Burası gözümüzün kör noktası. Hmm. Şimdi gözün büyüklüğüne göre oranla düşünüldüğünde, ki hayli büyük bir oran burası.
Evet.
Karşı duvara bakan birisi, birkaç metre ötedeki duvara bakan birisi, yarım metre, bir metre çapındaki bir alanı görmüyor aslında gözüyle. Gözdeki kör noktadan dolayı.
Hmm.
Fakat gözümüzde hiçbir eksiklik yok. İşte bu hiçbir açıklanamayan bir durum. Bugün için bilimsel açıklaması yok. Öyle mükemmel bir yaratılış var ki, inşallah Allah söylüyor bakın, hiç gözünü gezdir diyor, hiçbir eksiklik, çatlaklık bulamazsın diyor.
Evet.
Gözümüzde, yani bu tabii büyük bir iman hakikati, bu yani açıklanabilecek durumda değiliz bugün. Bilimsel olarak açıklayamıyoruz bunu ama hiçbir eksiklik yok. Yani görüntüde hiçbir eksiklik olmuyor. Mükemmel bir eksiklik var. Hatta bakın şöyle de olabilir. Denebilir ki iki gözün, şimdi bu kör noktası farklı yerlerde, doğru.
Evet.
Dolayısıyla iki gözle birden baktığınız zaman biri diğerinin kör noktasını baktığı yere görüyor. O kör noktayı görüyor. Diğeri de diğerinin kör noktasını görüyor. Ve iki görüntü birleştiği için beyinde bir eksiklik yok diye düşünülebilir. Bu doğru değil. Ya doğru da Bu şu anlamda doğru değil. Tek gözümüzü kapatıp bakalım. Bir görüntü görüyoruz değil mi?
Evet.
Öbür gözümüzü kapatıp onunla bu gözümüzü kapatıp bununla kontrol ettiğimizde aynısını görüyoruz. Demek ki iki gözün birlikte bakmasından kaynaklanan bir kusursuzluk değil bu.
Evet.
Bunu işte materyalizm hiçbir zaman açıklayamıyor. Materyalizmin açıklayabildiği bir konu değil. Hatta çok tartışılıyor bu konuda. Yani çeşitli böyle hipotezler ileri sürmüşler. Güya beyin yama yapıyordan tut şeye kadar
neyi
böyle.
Neyi açıklayabiliyorlar ki? Gözünü açıklasınlar zaten.
Tabii. Göz hiçbir şey açıklayamıyorlar. Ama daha da önemlisi görenin göz olmadığını biz biliyoruz. Göz görmez.
Tabii.
Tabii işte burada zaten her şey asıl açıklaması değil mi inşallah?
Evet.
Göze gelen fotonlar elektrik sinyallerine dönüşüyor. Değil mi? Göz elektrik sinyallerine çeviriyor bunu. Elektrik sinyalleri beynimize gidiyor. Ve orada elektrik sinyallerinden gelen çok düşük amperli bu elektrik sinyallerinden parlak, rengarenk bir dünya oluşuyor. Değil mi? Bunun Allah'ın yarattığı bu algıyı ve ruhumuzun algıladığı çok açık. Ve Kur'an'da bildirilen bir gerçek bu.
Şimdi sen evet. Devam edeceksin filmi.
Evet.
İzleyici kardeşlerimiz düşünsünler şu anda gördükleri o gözün içinde her şey.
Evet.
Onun içindeyiz yani biz şu anda.
Evet. Bu gözün arka kısmı. Bakın burası da fovea denen kısım. Burada rengi hassas hücreler var. En keskin görüş bu noktada oluyor. Diğer kısımlarda ise hem rengi hassas hem de ışığın şiddetine hassas hücreler var. Yani düşük ışıkta da gören, karanlık, aydınlık şeklinde gören hücreler de var. Bunlara konik hücreler işte, çubuk hücreler adı veriliyor. Şimdi devam edelim bakın. Daha da yaklaşacak. Bakın göz sinirinin olduğu bölgeyi gösteriyor. İşte göz siniri buradan çıkıyor. Bunlar da gözümüzün retina tabakasını besleyen damarlar görüyorsunuz burada. Evet, büyütme giderek artarak devam ediyor. Yüzlere geldi şimdi mikroskopik görüntü. Daha yaklaşıyor. Bu gördüğünüz yer fovea denen işte renkten hassas hücrelerin olduğu yer. Çok keskin bir görüş oluyor burada, net bir görüş. Evet. Devam ediyoruz. Gözün dış kısımlarına geliyor şimdi. Buradan bir kesit gösterecek. Ama büyütmeyi arttırıldı görüyorsunuz. 900'lere çıktı, 1000'lere geldi. Bunlar gözün dış kısmındaki ki retinadan alınan kesiti görüyorsunuz. Bakın kesit bu şekilde. Çubuk hücreler var.
Pupula mı bunlar?
Hayır, göz artı retinadan alınan bir kesit. Retinadan almış olan kesit. Çubuk hücreleri görüyorsunuz burada. Bunlar ışığa hassas hücreler. Gözün dış kısmı daha ziyade ışığa hassastır. O iç kısmındaki fovea denen bölge tam renk asıl görendir. Bakın şimdi yaklaşıyor. Bu hücrelerden de kesit alındığında bakın şu şekilde gözüküyor. Yaklaştı 13.000 büyütme, 14.000 büyütme. Bakın içeride çok ufak tabakalar var. İşte bu gözün, bu hücresinin dış kısmının zarının içeri yaptığı girintiler. Bu şeyi yüzeyi kat kat arttırıyor bakın gördüğünüz gibi bütün bu çıkıntılar derinin hücre zarının içeri yaptığı bu çıkıntılar
evet.
Kat kat arttırıyor. Bunun sebebi şu, bunların üzerinde özel proteinler var görmemizi sağlayan rodopsin denen protein. İşte bunlar ışığa hassas ışıktaki fotonlarla reaksiyonun meydana geldiği proteinler. Şimdi biraz sorun tarif edeceğim bakın daha yaklaştıkça yani detaylarda kusursuz bir yaratılış var. Daha çok anlaşılıyor ihtişam. Bakın 400.000, 500.000 büyütme değil mi? Bunun içerisinde rodopsin molekülleri var, proteinler var, başka proteinler de var. Ve bunlar görmeyi sağlıyor. Gözün moleküler biyolojisi ise son derece kompleks. Mikroskopun sınırına geldik şimdi. Bakın tekrar geriye sarıyor. Görüyorsunuz hücrelerin kesitleri. Hücreleri de birleştirdiğiniz zaman retinayı görüyorsunuz. Kör nokta ve gözden dışarı çıktı. Evet, gözümüzün özelliği indirgenemez kompleks bir yapısının olması. Bakın bu Darwinizmi tabii yerle bir ediyor. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Bakın. Gözü hep birlikte gördük. Hakikaten çok detaylı bir yapısı var. Ve çok sayıda parçadan oluşuyor değil mi? Gözün alt parçacıkları var. Mesela göz merceği var. Kristalinden oluşan. Kornea var. Vücudumuzdaki tek saydam hücrelerin olduğu yerler. Gözyaşı bezleri var. Değil mi? Gözün retina tabakası var. Oradaki proteinler var. Göz sinirleri var. Gözün içinde ayrı bir sıvı var. Göz kapağı var. Kirpiklerimiz var. Değil mi? Ve bunların hepsi çok özel bir yapıda.
Evet.
Sadece görmeye sağlayacak şekilde. Fakat şu önemli bir gerçek tabii. Bu parçalardan birinin eksikliğinde ki 40 tane böyle büyük parça sayabilirsiniz gözde. Yani daha detaylı mikroskopik baktığınızda bu sayı daha da artar. Bu parçalardan herhangi birinin eksikliğinde göz görmüyor. Tabii bu neyi gösterir? Gözün birdenbire ve eksiksiz olarak, kusursuz olarak yaratıldığını gösterir. Aşama aşama ulaşamayacağını gösterir evrimi iddia ettiği gibi. Yani bunun gibi tabii organlar böyle, akciğerde böyle, solungaçlarda böyle. Ancak kusursuz tam oldukları zaman, eksiksiz oldukları zaman işlev görüyorlar. Hı hı. Bu hiçbir şekilde evrimleşmediklerini, öyle yaratıldıklarını gösterir.
Tabii.
Çok açık bir şekilde.
Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Çok muazzam bir iman hakikati. Şimdi açık gözü görüyoruz ya orada.
Evet.
O göz... Yüzünü kapak, iki kapağın arasında o saydam bölüm hücrelerle kaplı.
Evet.
Yani saydam hücrelerle. Çok muazzam iman hakikati değil mi? Normal diğer hücreler işte deri oluşturuyor veya bir tabak oluşturur bir şey. Normal oradaki hücreler şeffaf olmuş ama.
Evet. Kim diyor o hücreleri şeffaf diye? Değil mi?
Subhanallah yani bu
bakın,
vücudun
bir kere misin? Oradaki hücrelerin DNA'sı derideki hücrelerden hiçbir farkı yok. Tıpatıp aynısı.
Evet.
Kemiklerimizdekinin de tıpatıp aynısı, tırnaklarımızın da tıpatıp aynısı.
Tabii.
Değil mi? DNA'nın hiçbir hücredeki DNA diğerinden farklı değildir. Ama oradaki hücreler dediğin gibi gözü ve göz saydam göz tabakasını yapıyor. Buradaki hücreler deriyi yapıyor ama deri burada duruyor. Niye devam etmiyor burada? Bu aralığı niye doldurmuyor deri?
Değil mi?
Değil mi? Nasıl oluyor bu? Ya da tam ağız açıklığında tam olması gerektiği yerde dişler çıkıyor. Ve tam olması gerektiği gibi bir diş bir milim yüksek olsa herkes bilir dişçiye giden değil mi? Biraz dolguda yükseklik meydana geldiği zaman ağzınızı kapatamazsınız. Evet. Dişçi bayağı uğraşmak zorunda kalır. Ayarla yapar. Oraya bir kağıt sıkıştırır. Orada işte size çektirir falan böyle. Bilen bilir yani bunu. Evet. Bakın insan aklıyla bile ne kadar uğraşma. Halbuki dişlerimiz çıktığında doğrultuları, yükseklikleri tam ağzı kapatacak şekilde bir ısırmaya yarayacak şekilde oluyor. Mesela dişler üst üste gelmiyor. Ön dişler daha önde, arka dişler biraz daha arkada, çene kapatılacak, kapatabilecek şekilde, değil mi? Tam kesmeye yarayacak şekilde, ağzı dişleri arkada. Nasıl oluyor bu? Onların da DNA'sı aynı.
Tabii.
Proteinlerden bazıları, bakın bilimsel açıklaması şu şekilde. DNA'daki hangi hücreye dönüşecekse, onunla ilgili proteinler sentezleniyor genlerden. Diğer proteinler baskı altında tutuluyor. Mesela, bakın. Pankreas hücreleri insülin hormonunu yapıyor. İnsülin hormonu sadece pankreasta yapılıyor. Dolayısıyla pankreas hücrelerindeki DNA'nın insülinle ilgili bölümü bütün vücut hücrelerinde olmasına rağmen, 200 küsur çeşit hücre olmasına rağmen sadece pankreas hücrelerinde aktif hale geçiyor ve insülini yapabiliyor. Diğer hücrelerde bu hiç olmuyor. Derimizde de var insüline ait bu proteinin şifresi.
Ya bir aralar evrimciler 80'li yıllarda bu pankreas işe yaramaz körelmiş organ... gibi şeyler bile söylüyorlardı yani düşün. Ne kadar hayati bir organ yani. Değil mi? İnsülin salgılıyor yani. Ne kadar önemli bir organ.
Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Darwin senin kafası körelmiş diyeceğim ama. Yani o tabii çok ipsiz sapsız bir iddia. Bakın Lamarck diye birisi vardı. Şey Darwin'den önce de yaşamış. Darwin döneminde bile onun fikirleri kabul edilmiyordu. Bunlar ondan kalma. Organın kullanımına ve kullanılmamasına bağlı değişikliklerin evrimleştirici gücü olduğunu iddia etmişti bu Lamarck denen kişi. Buna da Lamarckizm deniyor. Darwinizm var bir de Lamarckizm var. Darwin de bundan çok etkileniyor aslında. Yani Lamarck'ın iddiası şuydu. Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar körelir ve kullanılan organlar nesilden nesile aktarılarak gelişir gelişir sonunda evrimleşir diye bir iddiayla ortaya çıkmıştı. Hatta bunu da şöyle bir örnek vermişti. İşte bazı canlılar ağaçların yapraklarını daha uzağa, biraz daha uzağa boyunlarını uzata uzata zürafa oldular diye böyle. Saçma sapan bir iddia ile ortaya çıkmıştı. Darwin de bundan etkilendi ve bunun örneklerini verdi. Mesela 1868 yılında yayınladığı bir kitabı var onun. Varieties in Animals and Plants in Under Domestication diye böyle İngilizce'de. Önemli değil de. O kitabında mesela parmaksız doğan bir adamın çocuğunu da bir şekilde parmaksız oluyor. Bunu örnek olarak veriyor. Bakın diyor işte parmaklarını kaybederse diyor onun çocukları da parmaksız olur diyor. Halbuki ikisi birbirinden ayrı şeyler. Bugün o zaman onun döneminde genetik olmadığı için bilinmiyordu bu. Bugün net olarak biliyoruz. Hiçbir organda meydana gelen değişiklik yani sonradan kazanılan özellikler asla genlerde değişiklik meydana getirmez. ve diğer nesillere aktarılmaz. Evet. Lamarck'ın iddia ettiği. Bu 150 yıldır reddedildi zaten. Dolayısıyla körelmiş organlar iddiası da ta ondan kalma bir şey. Hala bunu bilmeyen cahiller var. Çünkü bütün körelmiş dedikleri organların bir fonksiyonu olduğu anlaşıldı sonradan. Tabii. Örneğin bademcikler, örneğin kuyruk sokumu kemiği. Bademcikler savunmaya yarıyor. Kuyruk sokumu kemiği kasların yapışma yeri ve oturmamızda yardımcı oluyor. O, yoksa o sertliği veriyor, o düzgünlüğü veriyor arkamızda. Evet. Leğen kemiğinden itibaren böyle. Ondan sonra apandiks denen organ, apandisit iltihabı, apandiks organının adı. Bunda da hem bağışıklığa faydası var hem de vücuda yararlı bakterileri barındırıyor. Bunun gibi daha çok şey var. Atların işte ayağındaki bir deliğin bu şekilde olduğunu iddia ediyorlardı. Halbuki o bütün vibrasyonları alıyormuş. O olmasa at o şekilde koşamayacak gibi çok örneği var böyle. Eskiden bir işe yaramaz diye zannettikleri organların işte karının içindeki bir linea alba diye bir bölüm var. Orası, o halbuki kasların yapışma yeri ve karnın gerginliğini veren bir şey. Orada minik bir kas var. Onun işte bazı insanlarda olmayabiliyor ama bazı insanlar arasında bu tip farklılıklar olabiliyor. Mesela kaburgalardan ilk biri olmayabiliyor. İlk kaburga bazı insanlarda böyle küçük bir çıkıntı şeklindedir. Bunların hepsinin bir işe yaradığı kesin olarak kanıtlandı. Yani işe yaramayan bir organ yok onların iddia ettiği gibi. Körelmiş organ masal olduğu zaten 150 yıldır biliniyor. Öyle bir iddia yok. Yani ne organın gelişmesi ve genetik bilgiye aktarılması söz konusu ve diğer nesillere aktarılması söz konusu Lamarck'ın iddia ettiği gibi. Bunlar o zamandan beri yalanlandı. Çünkü genetik bilimi bunun böyle olamayacağını gösterdi. Hiçbir sonradan kazanılan değişik genetikte yani genlerde yani DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Dolayısıyla onların iddia ettiği gibi diğer nesil aktarılarak evrimleşme falan diye bir şey olmaz. Bu çok saçma bir iddia. Hı hı. Ama bunu bilmeyen cahiller hala bazı televizyonlara yakın zamanlarda bile çıkıp söylüyorlar. Ya bunu 100 yıldır zaten biliniyor bunların böyle olmadığı. 150 yıldır biliniyor. Darwin bile biliyordu yani. Darwin zaten Darwinizm'in geçersizliğini anlatıyor kitabında birçok bölümde. Neticede şey etti. Şimdi tekrar göze dönelim. Gözün biraz önce dedik ki rodopsin diye bir protein var. Kesitlerini aldık değil mi? Detaylara indi. Bayağı on binlerce büyütmeyle mikroskopik olarak yaklaşınca o hücre zarının içeri yaptığı kıvrımları gördük. Onların içindeki proteinler bulunduğunu söyledik. Bakın şimdi o proteinler ne işe yarıyorlar? Şimdi hücrede dışarıda ki atomlardan fotonlar salgılanıyor. Elektronlardan ayrılan parçacıklar bunlar. Bu foton denen parçacıklar ışık hızıyla enerji yüklü parçacıklar bunlar gözümüze geliyorlar. Ve trilyonlarcası geliyor her an gözümüze. Bir foton geldiği zaman o arkadaki kesit hatırlarsa izleyicilerimiz göstermiştik böyle yakın çekimli girintiler vardı. Orada rodopsin denen protein var dedik. Onlar gözümüzün o işte en arka tabakasındaki o hücrelere geliyorlar. Ve bir foton sağ tarafta gördüğünüz gibi bir tane rodopsin molekülüne çarptığı zaman rodopsinde bir değişiklik meydana geliyor şeklinde. Özel kimyasal bir değişiklik. Rodopsin bir yeni şeklinden dolayı translüsin isimli ikinci bir proteinle bağlanabiliyor. Normalde bağlanamıyor rodopsin normal halde. Ama foton geldiği zaman o şeklinde meydana gelen değişiklik onu bağlanabilir hale getiriyor. İki protein birleştiği zaman o zaman ikisinin toplamı üçüncü bir proteinle birleşebiliyor. Üçü dördüncüyle birleşebiliyor böyle. Ve hücrede tuz iyonlarının miktarı azalıyor. Bakın şimdi canlandırmasını izleyelim burada. Bakın foton geldi çarptı. Rodopsin değiştirdi. Rodopsin bu yeni şekliyle ikinci bir molekülle bağlanabildi. İki protein üçüncü proteine bağlanabiliyor. Üçü dördüncüye bağlanabiliyor. Ve böylece tuz iyonlarının miktarı azalıyor. Bakın yeşiller tuz iyonlarını temsil ediyor. Onun miktarı azaldığı zaman hücrenin elektrik yükünde bir değişiklik meydana geliyor ve elektrik sinyali oluşuyor. İşte bu elektrik sinyaliyle görebiliyoruz biz. Bunlar çok düşük amperli elektrik sinyalleri. Bakın bu reaksiyonların, bu saydığım, bu dörtlü ki daha da kompleks bundan biz basit haliyle anlattık. Oluşma hızı pikosaniyeler içerisinde. Bir pikosaniyede saniyenin trilyonda biri. Yani bakın bir saniyelik bir süre içerisinde bu reaksiyonlar 300-400 milyar kere oluşabiliyor. Ya bu böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde teknolojik olarak taklit edilmesi mümkün olmayan bir teknoloji. Allah'ın üstün yaratma sanatı tabii ki.
Evet, maşallah.
Bu da yeterli değil. Bunların çünkü eski haline dönmesi gerekiyor. Eğer rodopsin foton çarptıktan sonraki haliyle kalsa bir daha görme olmaz. Hı hı. Bir kere ışık çakması şeklinde görürdük. Bir parlardı. Bir daha görüntü olmazdı çünkü eski haline dönemediği için. Görüntü biz çünkü an an görüyoruz ya, görüntüde bir süreklilik var. Mesela hareketi izleyebiliyoruz değil mi? Görüntüdeki değişiklikleri izleyebiliyoruz. Her an görüntü yansıtılıyor. İşte bunları eski haline döndürüldüğü için bunlar. Onları yapan da başka proteinler var. Onlar da aynı hızda çalışıyorlar. Yani yine böyle saniyenin trilyonda biri kadar hızlarla eski haline getiriliyor ki bunlar devam edebilsin reaksiyonlara. Çünkü fotonlar sürekli akıyor gözümüze dışarıdan. Şimdi bunu hayal etmesi bile zor değil mi? Böyle hayalini canlandırması bile.
Tabii.
Neyi gösterir bu? Yaratıcının sonsuz kudretini, sonsuz aklını gösterir tabii, bize. İşte bilim bize bunu kanıtlıyor. Bilim Allah'ı tesbih ettirtiyor bize, yücelttiriyor. Evet. Onun için var. Allah onun için detaylı yaratmış, böyle detaylı bir yaratılış var. Ki görüp anlayalım, Allah'ı tesbih edelim diye. Bilimin amacı budur işte.
Evet, maşallah.
Yoksa kalkıp da saçma sapan 19. yüzyıl materyalist felsefelerini, Sümerlerden kalma saçmalıkları savunmak değil bilimin amacı. Bu bilim değil. O da bir din, batıl bir din Darwinizm bu yüzden. Yani,
putperestlik.
Tabii. Putperestlik yani evet. Tesadüfü, atomları ilah edinmiş. Bir saçmalık yani böyle bunu savunuyor ve böyle bir din yapmışlar kendilerini. Batıl bir din. Bunun savunucusu olmuşlar. Dolayısıyla bunu savunan herhangi bir işte ben bilim adamı diye çıkan biri bilim adamı değildir. O film adamıdır, o şeydir, nedir? Pagan rahibidir yani böyle değil mi? Bilimle alakası yoktur onun. Çünkü savunduğu bilim değildir. Bilim tam aksini gösteriyor bize.
Evet, elhamdülillah.
İnşallah. Evet, şimdi devam edelim inşallah. Evet. Bu da kendini aynada gören bir sevimli. Aynada görünce çok şaşırıyor birdenbire.
Ne yap? Aynısını yapıyor karşıdaki.
Bir türlü kurtaramıyor onu. No. Çok sevimli. Aynada gördü. Evet, bu da bombardıman böceği. Bakın bunlara bir yaratılış harikası var. Bir ön bilgi verelim.
Evet.
Bombardıman böceğinde iki ayrı kimyasal maddenin birleşiminden ki bir enzim var, peroksidaz enzimi diye. Hidrokinon ve bir madde daha var.
Bunlar, hidrojen peroksit.
Evet. Bunlar birleştiği zaman birbiriyle çok yanıcı böyle 100 derece sıcaklıkta bir madde oluşuyor. Fakat bu tabii böceğin kendisine zarar vermesi beklenir en başta değil mi? Onun vücudunda oluşacağı için. Oysa öyle bir düzenekle yaratılmış ki bu iki kimyasal madde ayrı tutuluyor birden. Bir odacıkta birleştiriliyor ve izole edilmiş yani ısıya dayanıklı vücut bölümlerinden dışarıya püskürtülüyor. Şimdi bakın bunu göreceğiz yakın çekimde. Bakın. Evet bakın püskürtmeye başladı bu kimyasal madde. Kimyasal reaksiyona giriyor önce madde. Felç ediyor başka bir canlıya geldiği zaman ama kendisine zarar vermiyor. Saniyede 500 defa püskürtme yapabiliyor böyle. Bakın duman çıkartıyor ama kendisi zarar görmüyor bundan. Fakat değdiği yerde yakıyor. Öyle bir zarar veriyor. Evet. Bu da bir kedicikle köpekçik burada çok sevimler birbirleriyle oynuyorlar.
Hücum marşıyla
köpeğe. Kedi yavrusu bayağı bir musallat oldu. Öbürü de o kadar sevimli ki ikisi de.
Direkt külde yazdı.
Evet. Bir türlü yakasını bırakmıyor. Bu da bir sevimli bakın şimdi köpekle oynayışını gösteriyor. Hayatından da çok memnun değil mi? Hiç rahatsızlık duymuyor.
Ya seviyor köpek onu.
Evet.
Bir de kedi geldi. Ha yok köpekmiş o.
Bu da güzel bakın. Şimdi bunu sesli olarak dinleyelim.
Tosun Paşa.
Evet. Neşeli çok sevimli inşallah. Yani her şeyde kusursuz bir yaratılış var tabii. Yani altın evet. Oran simetriyle değil mi? Bir de Allah'ın munis sanatının da tecellisi böyle. Sevimlilikleri değil mi? canlıların, bebeklerin maşallah, maşallah güzellikleri insana böyle ruhuna ferahlık veriyor. Ve cenneti özettiriyor inşallah, değil mi? Cenneti değil mi? Hatırlattırıyor insana. Allah'ın nimetleri orada çok daha güzel bir şekilde yaratılış olacak tabii inşallah.
Bugün bir soru geldi hocamıza. Sen dikkat ettin mi? Canlılarda ve mesela böceklerde de ruh var mı diye.
Evet, evet.
Hocamız var, Allah'ın ruhunu taşıyorlar dedi. Öyle evet, hareket ediyorlar dedi.
Maşallah. Yani
evet. Şuur olarak değil ama dedi, ruh olduğu için o ruhuyla hareket ediyor.
Allah'ın ruhu her yeri kaplar dedi. Tabii. Değil mi hocamız? Evet, şuurlu anlamında değil. Fakat balarısına vahyetti diyor Allah. Tabii. Değil mi? Allah'ın vahiyle, Allah'ın emriyle hareket ediyor ve hiç insan aklının çok ötesinde akıl alametleri gösteriyor hakikaten. Bu tabii çok büyük bir mucize. Maşallah. Evet, devam edelim. Evet, bunu alırsak buradan. Evet. Devam edelim bahsetmeye. Şimdi tabii bu Darwinizmle sık sık girmek de çok önemli. İnsanlarımızın bunu iyice öğrenmeleri ve etraflarına da aktarmaları. Hatta hocamız şunu söyledi. Yaratılış Atlası'ndan her mahalleye bir tane bile girse oraya bir daha Darwinizm giremez Allah'ın izniyle. Bu yapılacak çok büyük bir hizmet olur. Çünkü Atlas da zaten maliyetinin bile altında satılıyor. 25 lira gibi bir fiyatı var. Eğer kargo ile isterlerse kapılarına kadar gelmesin, 20 lira onun da ücreti. Dolayısıyla isteyen de gidip şeyden alabilir, yayın evinden alabilir, temin edebilir.
O zaman 20 lira mı alıyor?
Evet, sadece 25 lira verip 25 satın alabiliyor. Lira. Evet, o şekilde. Dolayısıyla bu çok büyük bir hizmet olur. Bunun girdiği yere de Darwinizm Allah'ın izniyle.
Böyle bir kitabı evet, herhangi bir şeyde satın almaya kalktı, 250 liradan aşağı değil, olmaz yani. 6,5 kilo muazzam ebatlar.
Evet.
Kuşe sayfalar 800 sayfa, bol resimli. Yani benzeri kitaplar o fiyatın aşağı değildir yani. Onda biri bir fiyat.
Mükemmel şeydi.
Sadece hizmet.
Ben size söyleyeyim yani. Amerika'da ki böyle kitapların satış fiyatı dolar hesabıyla tabii. Yani bizim paramıza çevirdiğimizde daha da pahalı olmuş oluyor. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla çok çok şey inşallah. Ayda bir tane alınabilir hakikaten. Bütçesi yeten yani insanlarımız inşallah. Ayda bir tane alınsa ve dağıtılsa ve değil mi? Mesela ne o mahallede bulunan bir kafede veya kahvehaneye bırakılsa herkesin göreceği şekilde, bakabileceği şekilde çok büyük hizmet olur bu evet, Allah rızası için. Darwinizmin ortadan kalkması çok önemli, fikri mücadele. Bu da çok etkili bir mücadele işte. Allah en iyisini yaratmış inşallah. Değil mi? Yaratılış Atlası'ndan ve hocamızın kitaplarından daha iyisi yok. Daha etkilisi, çürütülemez özelliği var. Hakkı savunuyor, çok hikmetli ve özlü. Yani lise öğrencisi de okuduğu zaman Nobel ödüllü bir bilim adamı da aynı şeyi anlıyorlar. Ve karşı konulamaz, cevap verilemez özelliği var. Hakkı savunduğu için Kur'an'a bağlı olarak inşallah. Ve en yeni bilimsel gelişmelerle, en hikmetli ve özlü şekilde, hiçbir lastikli adalı ifade olmadan böyle ve mükemmel kalitesiyle, estetik ve güzelliğiyle değil mi? İnşallah en etkili, evet, çok etkili. Dolayısıyla bunu kullanan bir insan da Allah rızası için çok güzel bir mücadeleye vesile olmuş olur.
Tabii hocamız evet, Darwinizmin anlatılmasını put kırmak evet, olarak ifade etmişti. Çok önemli bir şey. Yani bir Allah'ın varlığını anlatırken, değil mi? Hem kendi inanırken hem bir başkasını anlatırken onun o zamana kadar olan inanç sistemi ne yıkmak anlamındadır. Yani materyalist, ateist, Darwinist düşünceyi yıkmak o zamana kadar edindiği putlarını onun yok etmek demektir. O çok büyük bir iyiliktir. Yani hakikaten Allah'ın varlığını onun iyi kavraması için, iyi anlatmak için Darwinizmin anlatılması daha önceki inandığı putların yok edilmesidir ve çok çok faydalıdır. Yani o yüzden bunun önemi hakikaten insanın ahireti içinde, karşıdaki insanı düşünüyorsa, seviliyorsa, ona anlatılıyorsa onun ahireti içinde çok çok önemlidir. Yani çok sık üstünde durmamızın nedenlerinden biri de bu. Yani iman açısından çok önemli bir şeydir. O yüzden o kırıldı mı artık o kişi bir şeyin tesadüfen olmadığını anladığında ve kendi kendine olamayacağını anladığında onu Allah'ın yaptığını anlıyor o anda. Ve o anda imanı başlıyor. Veya derinleşiyor veya yükseliyor. O yüzden çok önemlidir hakikaten tesadüf putunun kırılması.
Evet, inşallah.
Var mı filmler?
Şimdi bir kargayı seyrettim de bugün onu bulamadım henüz. Bulunca gösteririm. Üç aşamalı bir işlemle yiyeceğini alıyor. Çok güzel bir akıl alameti göstermiş. Gerçi kargalarla ilgili hakikaten çok zeki hayvanlar maşallah açıdan bakıldığında.
Evet, çözüm getiriyorlar hemen her şeye. Çözüm evet. Bulup uyguluyor.
Neyse birazdan. Evet bakalım belki burada mıydı? Ha bunu gösterelim. Evet bu güzel inşallah. Bakın nasıl bir akıl alameti gösteriyor. Karga. Bakın şimdi karga trafik ışıklarını kullanarak şimdi bir tane ceviz atıyor. Cevizin kırılması için. Kendi kıramadığı cevizi. Üstünden geçen arabalar kırsın diye ki böylece cevizi yiyebilsin cevizin içini. Fakat bir sorun var. Trafik sürekli akıyor. Nasıl alacak onu? Şimdi karganın alması zor tabii bakın. Arabalar geçiyor sürekli. Ne yapacağını şaşırdı. Geri dönüyor.
Ya tabii o
bakın nasıl bir çözüm bulacak buna.
Uçarak
şimdi
olmaz
onu gösterecek.
Piyade olarak gitmesi gerekiyor oraya değil mi?
Evet. Şimdi gidiyor cevizi attı. Nerede atıyor? Trafik ışıklarının oraya gidiyor. Yeşil yanarken atıyor cevizi ki ceviz kırılsın. Hakikaten arabalar yeşile geçtiği için
evet.
O ceviz kırılacak. Nitekim öyle oldu bakın. Sonra bekliyor. Kırmızı yandığında yaya geçidine gidiyor. Yaya geçidinde zaten. Kırmızı yanıyor. Kırmızı da normal.
Milletle
gayet
birlikte.
Gayet sakin. Evet. Millet herkesle birlikte. Maşallah. Gidip gayet sakin. Ceviz afiyetle yiyor. Bakıyor yeşil yandığında da bakıyor yeşil yandı diye
pırrrr.
Maşallah. Çok bir akıl alameti değil mi maşallah?
Gerçekten ya.
Çok değişik.
Yaya geçidinin üstüne atıyor yani. Tamam.
Evet. Yani tam olması gerekiyor. Çünkü ilk şeyde çözüm getiremedi. Ona kırılıyor ama almasında imkan yok. Onu anlıyor. Gidiyor trafik ışıklarının olduğu yere. Yeşil yanınca atıyor.
Hayret
arabalar ya. Kırsın diye. Ondan sonra kırmızı da durunca da gidip ama yaya geçinde yapması gerekiyor bunu. Onu biliyor evet. Değil mi?
Teşhis ediyor yani.
Maşallah. Evet bazı hayvanlarda bazen alet de yapıyorlar bunlar. Onlarla ilgili bir filmimiz vardı.
Hmm.
Onu da bulursam gösteririm. Normal alet yaparak
ucunu büküyor. Ucunu büküyor, kanca evet. Haline getiriyor.
Evet kanca haline
şeyin
getiriyor.
İçinden alabilmek için. Evet. Evet. Hatta bir tane daha vardı böyle birkaç şey üstüne atlıyordu böyle basamak. Bir ayrı filmin daha vardı senin.
Evet. Bakayım şimdi bulursam bakarız inşallah.
Evet.
Dolayısıyla çok büyük güzellikler var hepsinde. Bakın burada da bir böceği görüyoruz. Bunun uçuşunu gösterecek inşallah.
Mayıs böceği tabir ettiğiniz böcek.
Bakın. Şimdi.
Şu anda evet ağır çekim gösterdiği
ağır çekim
için,
evet bakın açıyor. Altından kanatları çıkıyor.
Uzay şeyi gibi değil
açıldı
mi?
Açıldı kanatları yani? Efendim. Evet. Katlı olarak duruyordu o kanatları. Önce onları bir geriyor şöyle bir toparlıyor. Fakat o kanatların değil mi zarar görmeyecek bir yapısının olması gerekiyor. Bunların içinde bazen böyle kılcal yapılar evet. Var. Onların içinde sıvı doluyor. Hidrolik olarak açılıyor kanatlar.
O katlanarak demek ki içinde tutuyor. Açınca evet. Büyüdü çünkü mesela bu kanatlar bayağı. Şimdi yavaş yavaş gidiyor değil mi?
Evet.
Bak hareketlendi kanatları. Evet. Geriliyor.
Evet geriyor. Onlar işte açıyor. Bakın uçuş tekniği de çok muazzam. Bu kanatların bu hareketiyle uçabiliyor. Oluşturduğu evet. Hava girdapları. Bu tabii yapılan araştırmalarla ortaya kondu. Bu da böyle yeni bilimsel kanunların keşfedilmesine vesile oldu. Bu uçuştaki hareketleri evet. Böceklerin, sineklerin. Bakın menteşe gibi değil, ileri ve geri hareketler yapıyor.
Evet.
Ve hep özel bir şekli alıyor kanadını ve bunu sinekler özellikle saniyede yüzlerce kere hatta binlerce kere yapabiliyorlar. 2000 evet. Kere yapan sinekler var bir saniye içerisinde. Öyle bir hava girdapları oluşuyor ki ön kenarında oluşan hava girdabı onun için çok büyük kaldırıcı bir etki meydana getiriyor. Arkaya aldığında da Havada bir düzlük oluşuyor böyle. Sürat motorunun arkasından dalgalar düzleşir ya, böyle su düzleşir ya. Onu sürat motorunu takip etmek çok kolaydır arkasındaki o izin üzerinde. Değil mi? Yanda dalgalar oluşur böyle, yan tarafa doğru gider. İşte bunun gibi bir düzlük oluşturuyor kanatlarının arkasında. Kanatlarını oraya sokarak da %40 enerji tasarrufu meydana getiriyormuş.
Maşallah.
Tabii muazzam bir teknik bu. Eğer öyle olmasa, ikisinde de bir eksiklik olsa, milimetrik eksiklik olsa uçamıyor. O kadar hassas bir sistemi var ki kanatlarının yapısı, bakın. O uçuş kaslarının mükemmelliği, sinir sisteminin mükemmelliği, ayrıca navigasyon sistemi var. Sürekli olarak doğrultuyor sineği otomatik olarak havada.
Evet.
Bakın saniyede 1000 kere kanat çırpan bir sinek, ki bunun deneyini de yaptılar geçtiğimiz aylar içerisinde. Çok minik elektrotları yerleştirmişler kanatların üzerine. Çok minik elektrik sinyalleri vererek dengesini bozuyorlar böyle. Ve saniyede 250 kere düzeltebiliyor. O kadar büyük bir mükemmellikle. Otomatik navigasyon yani. Bunu otomatik olarak yapıyor böyle. Hep dengeye getiriyor.
Maşallah.
Tabii bu yaratılıştaki mükemmellik inşallah.
Tabii.
Hatta biyomimetik diye bir bilim dalı var.
Evet.
Hocamızın da biyomimetik kitabı var. Onu da okuyabilirler. Çok güzel bir kitap.
Evet.
Yani okunacak o kadar güzel kitap var. 300 kitap maşallah. Ve yenileri de ekleniyor inşallah. Her biri bir yaratılış mucizesi. Yani hayvanlardaki, canlılardaki bu özellikler inşallah teknolojiye uyarlanıyor. Değil mi?
Evet.
Sonar sistemleri, yunusların var, işte yarasaların var. Ondan sonra mesela yarasalar Doppler etkisini kullanıyorlar. Doppler etkisi de 20. yüzyılda keşfedilen bir etki. Ultrasonik ses dalgalarını gönderdiğiniz zaman objeler sizden uzaklaştığı zaman ona çarpıp yansıyan, geri gelen ultrasonik ses dalgalarında dalga aralığı büyüyor. Tam tersi size gelen bir obje olduğu zaman, değil mi, size doğru yaklaşan, gönderdiğiniz ultrasonik ses dalgaları o zaman küçülüyor, frekansı artıyor yani. Bu işte aradaki farkların hesaplanmasıyla bir objenin hangi hızda nereye uzaklaştığını gösterebilirsiniz siz. Ultrasonda yararlanılıyor bu. Mesela damar içindeki kanın akışına bakılıyor. Doppler, ultrasound diye bir sistem vardır. Ultrason diye bir sistem vardır. Teknolojik olarak kullanılır hastanelerde. Kan akımını gösterir işte bu etkiden yararlanarak. Bu
evet.
20. yüzyılın son bölümünde keşfedilmiş ve teknolojiye uyarlanmış bir sistem. Yarasalar bunu 50 milyon yıldır kullanıyorlar maşallah.
Maşallah.
Ve çok daha hassas olarak kullanıyorlar. Çünkü havada, karanlıkta gözleri olmadığı halde uçan bir sineği yakalayabiliyor. Bakın sinek doğrusal uçmaz ki. Sinek sağa sola çok keskin hareketler yapar, değil mi? Hatta birisi kendisini kovaladığı zaman ondan kaçmak için, değil mi, hiç olmadık hareketlerle kaçar.
Evet.
Tavana da konabiliyor, değil mi? Şey edebiliyor, havada dönebiliyor ve çok keskin hareketler de yapabiliyor bunu.
Evet.
Yarasa adam onu eliyle koymuş gibi havada yakalayabiliyor. Bu ultrasonik ses sistemi sayesinde. Yani hem mükemmel bir ses sistemi var, hem onu algılayacak bir sinir sistemi var. Hatta şöyle, o ses dalgalarını gönderdiğinde, şimdi sineğin tabii uçuş pozisyonuna göre sürekli ayarlama yapılması gerekiyor. Çünkü ses dalgalarındaki değişimler bazen onun duyabileceği aralığın dışına çıkıyor. Onun duyabileceği aralığa gelmesi için sürekli olarak o çığlığının frekansını yükseltiyor, alçaltıyor. Bir de öyle bir ayar yapıyor aynı anda. Yani bu böyle, şimdi ben çok kabaca anlattım. Teknolojik olarak taklit edilmesi dahi mümkün değil bunun. Teknolojiye uyarlanması dahi mümkün değil. Mükemmel bir teknoloji kullanıyor ve sineği yakalayabiliyor.
Çok.
Ama onu da aldatan başka bir şey var. Güveler var. Güveler de ayrı bir çığlık gönderip onu yanıltıyorlar o yaklaştığı zaman. Hatta dümdüz dalışa falan geçiyorlar böyle. Ondan kaçabiliyorlar.
İşte hepsini Allah ayrı bir özellikle
yaratılmış maşallah.
Süslemiş yani. Evet maşallah.
Evet, bitirelim mi?
Olur inşallah.
İnşallah. Bütün izleyicilerimize hayırlı geceler diliyoruz. Yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kocaeli TV ekranlarından bizi takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kocaeli TV ekranlarından saat 22'den, yani saat gece 10'dan itibaren herkese hayırlı geceler diliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle yarın gece buluşmak ümidiyle inşallah, umuduyla inşallah.
İnşallah.